Ayrım 6, Günübirlik Hayatlar, Gerçek Psikoterapi Öyküleri, Irvin Yalom, sayfa 85. 5. Beni tel örgülerin ardına hapsetme. Sevgili Doktor Yalom, 77 yaşında eski bir CEO'yum. Bir yıl önce Georgia'da bir huzur evine yerleştim. Güzel bir yer ama memnun değilim. Uzun süredir ciddi düzeyde uyum sorunları yaşıyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yana bir terapiste de görüşüyorum ama çalışmalarımız yakın zamanda tıkandı. Bana danışmanlık verebilir misiniz? İstediğiniz zaman Kaliforniya'ya uçabilirim. Rick Evans. 3 hafta sonra Rick Evans kendine güvenen adımlarla ofisime girdi. Sanki buraya sık sık gelirmiş gibi bir rahatlık vardı üstünde. Emekli bir CEO'nun görünmesi gerektiği gibi göründüğünü düşündüm. Bakımlı, çekici ve rahattı. Golfçilere özgü bronz teni, asil duruşu, ustalıkla yontulmuş burnu ve çenesiyle onu üst düzey bir huzur evinin tanıtım kitapçığında hayal edebiliyordum. Ayrıca düzgünce iki yana taradığı o kalın telli, parlak, düz ve beyaz saçları da yabana atılacak gibi değildi. Kelleşmekte olan mahzun kafamı kaşırken gözlerini tam olarak yakalayamasam da, keskin fakat o kadar da hüzünlü bakışlarından hoşlandığımı düşündüm. Rick hiç zaman kaybetmedi. Daha koltuğuna oturmadan konuşmaya başladı. Kitabınız Güneşe Bakmak, Ölümle Yüzleşmek çok çok etkileyiciydi. Hele ki benim yaşımda biri için. Beni buraya o kitap gönderdi. Saatine baktı, zamanında başlayıp başlamadığımızı kontrol ediyordu sanki. Hemen konuya gireyim. E-postamda da belirttiğim üzere bir yıl kadar önce Fairlawn Oaks'a taşındım. Eşim öldükten sonra bir süre evde yaşamayı denedim. 18 ay boyunca tüm gücümle uğraştım ama yardımcılarım olmasına rağmen yapamadım. Alışverişi, yemeği, temizliği bana fazla zahmetli geldi. Ayrıca çok yalnızdım. Ben de taşınmaya karar verdim ama bu da işe yaramadı. Fairlawn Oaks'tan şikayetçi değilim. Gerçekten güzel bir yer ama ben uyum sağlayamıyorum. Beni asıl şaşırtan Rick'in yapmadıklarıydı. Mesela ofisime bir an için bile göz atmamıştı. Herhangi bir selamlaşmamız da olmamıştı. Ülkenin diğer ucundan sırf beni görmek için gelmesine rağmen bana bakmıyordu bile. Belki de gösterdiğinden daha kaygılıydı. Ya da belki tamamen görev odaklı bir insandı ve zamanını en etkin şekilde kullanmak istiyordu. Bu konuya ayrıca gelecektim ama önce hikayesini anlatması için onu teşvik ettim. Uyum sağlayamamak derken neyi kastediyorsunuz? Ufak bir bilek hareketiyle sorumu savuşturdu. Anlatacağım. Ama önce 1,5 yıldır görüştüğüm terapistle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İyi bir kadın. Yaz sürecime yardımcı oldu. Ona şüphe yok. Beni yerden kaldırdı, terimi sildi ve yeniden ringe, gerçek dünyaya dönmemi sağladı. Şimdi ise tıkanmış durumdayız. Onu suçlamıyorum ama seanslarda hem param hem zamanım boşa gidiyor. Gerçi onun seans ücretleri sizinki gibi yüksek değil. Daireler çiziyoruz. Aynı konuyu tekrar tekrar ele alıyoruz. Sizin kitabı okuduktan sonra birkaç kitabınızı daha okudum ve birden aklıma sizinle görüşmemin kendimi terapide hareketlendirebileceği geldi. Bu noktada bile bana bakmadı. Bir tuhaflık vardı. Utangaç bir adam olmadığı ortadaydı sonuçta. Konuşmasını aynen sürdürdü. Şimdi terapistlerin bu konularda biraz sahiplenici ve hassas olduğunu biliyorum. O yüzden diplomatik bir biçimde bu fikrimi önce onunla görüşmeye karar verdim. Yanlış anlamayın, izin almaya çalışmıyordum. O ne derse desin, sizinle iletişim kuracaktım zaten. Neyse, gayet olumlu yaklaştı, fikrimi destekledi. Elbette iyi bir fikir. Bir danışmanlık isteyin bakalım. Bunu memnuniyetle karşılarım. Kaliforniya buraya uzak ama vaktinizi ve paranızı buna harcamayacaksanız da neye harcayacaksınız dedi. Size terapide yaptıklarımızı anlatan bir not yazmayı da teklif etti. Buna bozuldum ve ona bunları kendi başıma da anlatabileceğimi söyledim. Bozuldunuz mu? Neden? Bu monoloğa kendimi zorla dahil etmenin zamanı gelmişti. Yaşlıyım ama çaresiz değilim. Sizinle iletişim kurmayı kendim de becerebilirim. Bu mu yani? Bu mu sizi kırıyor? Biraz daha derinine inin lütfen. Çoğu zaman yaptığım gibi daha fazla yüzleştirici olmak zorunda hissettim. Rick'in konuşması yavaşladı. Belki de nihayet beni fark etmişti. Gerçi hala bana bakmıyordu. Bilmem. Belki de benden kurtulma olasılığının onu biraz fazla mutsuz etmesine kırılmışımdır. Belki biraz sahiplenici olmasını istemişimdir. Ama demek istediğinizi anlıyorum. Kırılmamın akılcı bir şey olmadığını biliyorum. Ne de olsa o ve ben bu görüşmeyi kendi çalışmamızı ilerletmek için kullanıyoruz. Benden kurtulmaya çalışmıyor ki. Bunu da söyledi bana. Yine de size uyacağım, tamam. Böyle hissettim işte, kırgın. Bugün sizden bir şey saklamayacağım. Bu yatırımımın karşılığını sonuna kadar almak istiyorum. Bu seansa ve uçak biletine ödediğim parayı alt alta toplayınca bu sonuca varılıyor. Huzur evindeki uyum meselesinden bahsedin bana. Bir dakika içinde o konuya geleceğim. Beni yine başından sağmıştı. İlk olarak Fairlawn Oaks'un ne kadar harika bir yer olduğunun kayıtlara geçmesini istiyorum. Süper bir kurum. Başında ben olsam pek bir değişiklik yapmazdım. Sorun tamamen kendimle ilgili, bunu kabul ediyorum. Fairlawn Oaks'ta yok yok. Yemekler şahane. Pek çok faaliyet seçeneği var. Golf sahası biraz sıkıcı ama benim yaşımda biri için idare eder. Asıl mesele şu. Tüm gün boyunca yaşadığım kafa karışıklıkları elimi kolumu bağlıyor. Ne zaman bir şey yapmaya kalksam zihnim başka bir şey yapmak istemeye başlıyor. Ben belirli bir programı, en azından başkalarının programlarını takip etmem. Çünkü bu tarz bir insan değilim. Programlar başkaları içindir. Neden yüzmeye her akşamüstü 4'te gitmek zorunda olayım? Neden güncel olaylar dersi saat 10'da? Neden anahtarları her defasında kapının yanındaki o kutuya koymam gerekiyor? Her gün aynı saatte yemeğe mecbur muyum? Bu bana göre değil. Gerçek Rick Evans gelişine yaşamayı tercih eder. Başını biraz çevirdi. Siz üniversiteyi bitirir bitirmez tıp fakültesine gittiniz değil mi? Evet. Sonra da psikiyatri ihtisasını yaptınız. Aynen. Benim 9 mesleğim oldu. 9 parmağını gösterdi. 9. Hepsinde de gayet başarılıydım. Matbaacı çırağı olarak 0'dan başladım. Sonra matbaacı oldum. Sonra dergi çıkarmaya başladım. Çok sayıda derginin yayıncılığını yaptım. Ders kitapları yayınlayan ufak bir yayın evinin başına geçtim. Akıl hastaları için bir dizi bakım evi yaptırdım. Sonra hastane yöneticiliği yaptım. Sonra inanmayacaksınız ama danışmanlık eğitimi aldım ve kurumsal gelişim alanına girdim. Sonra da 2 şirkette CEO olarak çalıştım. Tatmin olmuş bir ifadeyle arkasına yaslandı. Konuşma sırası bana gelmişti. Aklımda bir plan yoktu ama konuşmaya başladıktan sonra ilham geleceğini umarak yanıt verdim. Çok farklı yollar. Hepsini birden başarmak zor. Söylesene Rick, sana bu şekilde hitap etmemde bir sakınca var mı? Sen de bana Irv diyebilirsin. Rick başarılı onayladı. Böylesi daha iyi olur. Rick, şimdi kariyerine dönüp baktığında nasıl hissediyorsun? Emin ol, bu hamlelerimin hiçbiri mecburiyetten değildi. Bu kariyerlerin hiçbirinde başarısız olmadım. Sadece bir noktadan sonra yerimde duramamaya başladım. Hayatın herhangi bir alanında bir yere zincirlenmeyi reddediyorum. Spontanlık, tekrar ediyorum. Spontanlık, plansız, ana göre yaşamak. Ben buyum işte. Peki ya şimdi? Şimdi mi? Bütün mesele de bu ya. Bir zamanlar iyi bir şey olan, benim güçlü yanım olan, kutup yıldızım, spontanlık şimdi bir canavara dönüştü. Olay şu. Fitness, havuz aerobiği, yoga gibi bir faaliyete doğru giderken zihnim birden diğer alternatiflere kayıyor. İçimden bir ses sürekli neden bu faaliyet, neden başka bir faaliyet değil diye soruyor. Kararsızlık beni felç ediyor. Nihayetinde de bu faaliyetlerden hiçbirini yapmıyorum. Kendi düşünce akışıma bir göz attım. Rick konuşurken aklıma Buridan'ın eşeği geldi. Bu eski felsefi paradoksta aynı ölçüde güzel kokan iki balya samanının arasında kalan bir eşek hangisini seçeceğine karar veremediği için açlıktan ölür. Ama Rick'e bundan bahsetmenin bir faydası olmayacağını düşündüm. Çünkü bundan bahsedersem ona meydan okuyan bir cevap vermiş ve ne kadar bilgi olduğumu sergilemiş olurdum. Derken aklıma Rick için daha uygun ve kullanışlı olabileceğine inandığım bir düşünce geldi. Rick, az önce aklıma gelen bir şey seninle paylaşmak istiyorum. Biraz gevşek davrandığımı farkındaydım ama genelde bunun faydasını görüyordum. Hastalar kendimden bahsetmemi çoğunlukla memnuniyetle karşılarlar ve benim paylaşımlarım onlarınkini de tetikler. Belki ilgini çeker. Bu aslında uzun zaman önce gerçekleşen bir şey. Bunu bir yerlere de yazmıştım ama uzun süredir üstüne düşünmedim. Bir gün gözlüklerimde bir sorun olduğunu fark ettim ve benden çok daha yaşlı bir adam olan göz doktoruma muayeneye gittim. Muayeneden sonra kaç yaşında olduğumu sordu. 40 diye yanıtladım. Demek 40 dedi. Kendi gözlüklerini çıkardı ve dikkatle silerken, o halde genç adam, tam zamanında gelmişsin. Presbiyopi diye ekledi. Çok sinirlendiğimi hatırlıyorum. Ona şöyle demek istemiştim. Ne demek tam zamanında? Neye göre tam zamanında? Bu senin için veya diğer hastalar için geçerli olabilir ama bana göre hiç de zamanı değil. Ben farklıyım. Güzel hikaye diye yanıtladı Rick. Kitaplarınızdan birinde okumuştum bunu. Demek istediğinizi anlıyorum ama bu benim demek istediğimle tam olarak örtüşmüyor. Vaziyetin farkındayım. Hesabı çoktan yaptım. 77 yaşındayım. Bir konuyu çalışarak vakit kaybetmenin manası yok. Artık inkar etmiyorum. 77 yaşında olduğumu her gün kendime hatırlatmam yetmiyormuş gibi, tek notadan çalan terapistim de kafama vuruyor. Yaşımla yüzleşme konusundaki isteksizliğim yüzümden evimi Fairlawn'a taşımam zor olmuştu. Ama oraları geçtim artık. Şu an bahsettiğimiz yeni bir şey. Anlaşılan o ki gözlük hikayemi anlatmak pek de iyi bir fikir değilmiş. Rick bu kadar gevşek davranabileceğim, zihnimdeki çağrışımları paylaşabileceğim biri değildi. Benden yardım almaktansa benimle rekabet etmeyi yeğliyordu. Odak noktamı netleştirmeye karar verdim. Rick, az önce şöyle bir laf etmiştin, spontanlık, ben buyum işte. Evet, bu benim mantram, ben buyum. Ben buyum diye tekrarladım. Yani bu cümle şu anlama geliyor, spontane değilsem ben değilimdir. Yani öyle herhalde. Kulağa çok hoş geliyor da. Nereye varmaya çalışıyorsun? Ben olarak, çekirdeğimdeki kişi olarak var olmam. Bu söylediklerinin konuyu netleştirmesi gerekiyor sanırım ama ben hala anlamış değilim. Ne demeye çalışıyorsun? Ellerini, avuç içleri bana dönük ve parmakları hafifçe geriye eğik bir biçimde teslim olur gibi havaya kaldırdı. Acaba daha derin bir düzeyde spontane yaşama huyundan vazgeçmenin riskli olduğunu, seni ölüme bir adım daha yaklaştırdığını hissediyor olabilir misin? Diye merak ediyorum. Yani senin durumuna akılcı bir gözle baktığımızda kendimize bazı şeyleri bir programa göre yapmak ne gibi bir risk taşır diye sormamız gerekir. 77 yaşında birinin anahtarlarını her seferinde belli bir yere koyması gayet makul görünüyor. En azından benim buna ihtiyacım var. Ayrıca derslerin veya güncel olay tartışmalarının belli bir saatte olması da çok mantıklı. Çünkü bir grup insanın bir araya toplanabilmesi için belli bir saate ihtiyaç var. Ayrıca derslerin veya güncel olay tartışmalarının belli bir saatte olması da çok mantıklı. Çünkü bir grup insanın bir araya toplanabilmesi için belli bir saate ihtiyaç var. Düşüncelerimin mantıklı olduğunu söylemedim zaten. Kulağa anlamsız geldiklerini kabul ediyorum. Oysa bu düşüncelerin kaynağında daha derinlerde yatan, tamamen bilincine varmadığın bir korku olduğunu varsayarsak, kulağa anlamlı gelmeye başlıyor. Bana sorarsan programa uymak, senin için ölüme doğru herkesle birlikte uygun adım yürümeye simgeliyor. Fairlawn Oaks ister istemez aklında yaşamın sonuyla eş anlamlı hale gelmiş. Programa uymada yaşadığın zorluk ya da isteksizlik ise bir tür bilinç dışı protesto olmalı. Epey zorlama bir yorum oldu bu. Bence biraz abartıyorsun. Sırf elimde havlumla diğer 90 ihtiyarın arkasında sıraya girmek istemiyorum diye ölümlülüğümü kabul etmediğimi söyleyemezsin. Ben sıraya girmem. Hiçbir sıraya girmeye de niyetim yok. Sıraya girmiyorsun çünkü diye devam etmesi için teşvik ettim. Ben sırada bekleyen değil, sıraya sebep olan kişiyimdir. Yani ben sıraya girmem çünkü ben özelim. Aynen öyle. 9 kariyerimden boşa bahsetmedim. Daha ileriye uzanmak, genişlemek, kendini gerçekleştirmek. Tüm bu uğraşlar gayet doğru görünüyor. Yaşamın belirli bir dönemine son derece uygunlar ama belki de bu dönem için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sen hala çalışıyorsun. Bana sormak istediğin başka ne gibi sorular var? Mesela sen neden çalışıyorsun? Kendi yaşınla sahiden barışık mısın acaba? 6. ayrımın sonu, sayfa 92.